Ayrım 42, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange, sayfa 424, 101. bölüm. Tabutu kapatacağız, son bir kez Mevta'yı görebilirsiniz. Luwak herhangi bir risk almak istemiyordu. Görülebilecek durumda mı? Elbette, sonuçta dikişleri var. Adli tabip Yves Ribouaz, Adli Tıp Enstitüsü'nün holündeki koltuklardan birinde oturan Maggie'ye bakıyordu. Farkında olmadan Luwak bakışlarıyla onu takip ediyordu. Hippie tarzı eski püskü kıyafetlerinin içinde büzülmüş halde dizlerinin üstüne koyduğu jüt bezinden çantasını iki eliyle tutuyordu. Tam bir evsiz. Aslında 24 saatten beri içinde bulunduğu durum buydu. Hayatı elinden alınmış, başıboş gezen bir ruh. Tüm yaşamı boyunca sadece tek bir kerteriz noktası olmuştu. Morvan. Onun ölümüyle birlikte her şeyi kaybetmişti. Sabah Luwak onu aramış, ceset görülebilir olduğunda onu almaya geleceğine söz vermişti. Onu perdeleri çekili salonda karanlıkta otururken bulmuştu. Sanki önceki günden beri kımıldamamıştı. Buna karşılık Luwak gün boyu koşuşturmuştu. Cenazenin nakli için başvuru, Brehat Belediyesi ile görüşme, Pempol Kilisesi'ne telefon, sonraki hafta için noterden randevu alma, öncelikle de Le Monde'da çıkacak ölüm ilanını hazırlama. Tüm bunlar onu son derece öfkelendiriyordu. O klanın çömeziydi, o ailenin ayakçısıydı. Ağabeyimin anlattıklarını teyit ediyor musunuz?
Kesinlikle, ona mesaj yolladım. Boynuna iki mermi isabet etmiş. Balistik raporu kalibresini tespit edecek. Karotis arterler delinmiş, bu da dış kanamaya, iç organlarda ölümcül lezyonlara sebep olmuş.
Erva'nın kelimeleri, Cessna'nın kokpiti, önde oturan Tutsi, koltuğundan arkaya dönerek açılan ateş. Luwak ağabeyinin katili öldürüp öldürmediğini bile hatırlamıyordu. Defin kağıdını hazırladınız mı?
İşte.
Ribouaz en ufak bir üzüntü emaresi göstermeden kağıdı ona uzattı. Yine de Luwak doktorun sıklıkla baba ve oğul iki morvanla da çalışmış olduğunu anlamıştı. Kayıtsızlık mı? Profesyonel soğukkanlılık mı? Kuşkusuz daha ziyade bıkkınlıktı. Sonuçta tabip polisleri olağan müşteriler olarak görüyordu. 60'lı yaşlarda ufak tefek bir adamdı. Yeşil kağıt bir önlük giymişti. Kocaman gözlükleri ve papyonu vardı. Luwak nedenini bilmeden bu ayrıntıların onun meslek grubuna özgü olduğunu düşündü. Tıpkı Alplere özgü bereleri ve teberleriyle Vatikan'ın İsviçreli muhafızları gibi. Dayanabilecek mi? Ribouaz koltuğunda kımıldamadan oturan Maggie'ye bakmaya devam ediyordu. Adli Tıp Enstitüsü'nün eski müdürlerinin büstlerinin ortasındaki koltukta o seriden biriymiş gibi duruyordu. Diğerlerinin arasında alçıdan bir mask. Aldırmayın dedi Luwak hafif alaycı bir ses tonuyla. Daha başkalarını da gördü der gibiydi. Verdiği cevaptan dolayı anında pişman oldu ve elindeki kağıdı un ufak parçalara ayıracağından korkarak annesinin elinden almaya gitti. Haberi aldığından beri 10 yaş birden almıştı. Bedeli önceden ödenmiş yalnızlık ve çöküş yılları son derece iç açıcı ve havadar bir koridorda Ribouaz'ı takip ettiler. Bir hastanenin boğucu havasıyla hiçbir alakası yoktu. Burası daha çok Sofia ile onun Ispettore Superiore Sabatini tarafından sorgulandığı Allori mezarlığının ağaçlı yollarına benziyordu. Şu anda ne babasının ne de Montefiore'nin ölümünü düşünüyordu. Annesinin üzüntüsü de değildi aklını kurcalayan. Atış talimi gözünün önünden gitmiyordu. Ellerinin arasında patlayan o güç, parmaklarının ucundaki o ustalık hiç aklından çıkmıyordu. Bu yeni güçten, bu yeni adamdan nasıl yararlanacaktı? Ballaghino'yu tepelemek için İtalya'ya geri mi dönmeliydi? Bu ona gereğinden çok şeref bahşetmek olurdu. Babasının intikamını almak için Afrika'ya mı gitmeliydi? Ervan geri döndüğüne göre iş hallolmuştu. Ya da o zahmete değmezdi. Biraz daha beklemeli. Ailenin laneti mutlaka ona öldürmek için bir fırsat verecekti, buna emindi. Öndensiz. Ribouaz frigorifik kapıyı açmıştı. Luwak Maggie ile birlikte beyaz yer karoları olan odaya girdi. Ortada metal bir sedyede ceset boydu boyunca yatıyordu. Üzerinde bir örtü vardı. Adli tabip temkinli neredeyse törensel hareketlerle örtüyü açtı ve Morva'nın yenik düşmüş aslan suratı ortaya çıktı. Odada kimse tepki vermedi. Babasının yüzü bir mengenenin arasındaymış gibi görünüyordu. Sanki kaygı, korku, heyecan şakaklarını iki yandan sıkıştırmıştı. Maggie kıpırdamadan duruyor, kafasından dışarı fırlamış gözleriyle pusuda bekleyen bir kertenkele gibi görünüyordu. ''Sizi bir süre yalnız bırakayım.'' dedi Riboaz, cep telefonunu kontrol ederken birkaç çağrı gelmiş. Luak bir eskici dükkanında küflenmiş bir mobilyaya alelacele bir cila sürermiş gibi babasının başına ve omuzlarına hayranlıkla baktı. Onun görkemini zihninde diriltmeye çalışıyordu. Boşuna. Bu bedeni terk eden sadece yaşam değildi. Asalet, güç ve kibir de terk etmişti. Geriye değersiz ve karizması olmayan bir ceset kalmıştı. Sonunda üzüntü onu da ele geçirmişti. Bir iğne beyninin yumuşak katmanlarını delip geçiyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyordu ki duyduğu boğuk bir çarpma sesiyle kafasını kaldırdı. Maggie ortadan kaybolmuştu. Masanın çevresini dolandı ve onu yerde sedyenin dibinde buldu. Nöbet geçiriyordu. Bir bu eksikti. Hemen eğildi ve elini annesinin kırışık boynunun üstüne koydu. Sadece dokunmayla bile kanın atar damarlarının içine boks eldivenleri gibi vurduğunu hissedebiliyordu. Göğsünün üzerine eğildi, kalbi çok hızlı atıyordu. Doğruldu ve boş salonda bağırarak yardım çağırdı. Tek bir tıbbi acil durum biliyordu, aşırı doz. Bu epilepsi kriziyle alakası yoktu. Maggie'nin soluğu tıkanıyor, dudakları titriyordu. Luak bağırmaya devam ediyordu, görünürde kimse yoktu, kahretsin. Ayağa kalktı ve sedyeye çarparak kapıya doğru koştu. Kapı kolunu yakaladı ama açamadı. Bir an gece boyunca can çekişen annesi ve fayans kadar soğuk babasıyla burada kapalı kalacağını düşündü. Bir memento mori kabusu. Dipnot. Latince fani olduğunu hatırla, öleceğini hatırla. Bir gün öleceksin, bunu hatırla ve şimdi yaşa veya ölümünü hatırla gibi anlamlara gelen deyim. Sonunda kapıyı açmayı başardı. ''Burada canlı birini tedavi edecek gerçek bir doktor yok mu?'' diye koridorda avaz avaz bağırıyordu. Hiç ses veren yoktu. Her yer ıssızdı. Ter içinde kalmıştı, soluk soluğaydı. Telefonunu çıkardı ve en son aramayı düşüneceği numarayı tuşladı. Sofia. 102. Bölüm. Savcı yardımcısıyla görüşme bir saatten fazla sürmüş ve beklenmedik bir durum ortaya çıkmıştı. Kurban Erva'nın ekibinin bir üyesiydi. Savcı yardımcısı her türlü kişiselleştirmenin önüne geçmek için olayı başka bir başkomisere vermek istiyordu. Ervan buna önemli bir argümanla karşı çıkmıştı. Soruşturmayı her kim üstlenirse üstlensin olay kişisel bir durum alacaktı. Bir polisi öldürdüler, kahretsin. Ile-de-France'la nefes alan ve üniforma giyen her polis işini yaparken öldürülen 32 yaşındaki Audrey Wienowski'nin katilini öldürmek isteyecekti. Audrey'e şaşırtıcı bir şekilde benzeyen, oldukça sıkıcı bir kadın olan savcı yardımcısı ayak sürmeye devam etmişti. Tek seferle alışkanlık olmaz diye düşünen Ervan Fitoussi'yi yardıma çağırmıştı. Sonuçta adamın polisin kodamanlarıyla ilişkisi vardı. Paris Adli Polisi, Nanter'deki Adli Polis Müdürlüğü, Bova Meydanı. Nihayetinde Başkomiser Morva'nın öne sürdüğü savlar kabul edilmişti. Ervan Isabel Barrier ve psikiyatr geçmişi hakkında bir soruşturma başlatmak istiyordu. Ancak bunun için öncelikli olarak arama izninin verilmesi gerekiyordu. Evi işgal eden ve Audrey'yi bir anda yakalayan evsiz varsayımı ön plana çıkıyordu. Şu an için kimse kadın polisin eve zorla girmesinin ve tamamen yasa dışı bir şekilde bir ölünün evini aramasının üstünde durmuyordu. Konu bu değildi. İvede olan kurbanın silahını çalan kaçığın bir an önce yakalanmasıydı. Bu insan avı için roller dağıtılmış, görev paylaşımı yapılmıştı. Louvesian çoktan çember altına alınmıştı. Kuzeyde Port Marley'den batıda N-186'ya ve doğuda D-913 ile Sen Nehri'nden güneydeki ormana kadar bütün bölge taranmıştı. Kütüphanede bulunan giysiler köpeklere koklatılmıştı. Ayrıca ilçe polisi, organize suçla mücadelenin adamları, her türlü üniformalı polis, seyyar jandarma birimleri de olay yerine intikal etmişti. Kapı kapı dolaşma görevi, komşularla konuşma, dükkan sahiplerini sorgulama, mahalledeki güvenlik kameralarını inceleme. Rue Maison, Saint-Germain-en-Laye ve Nanterre karakollarındaki adli polis birimlerine verilmişti. Herkesin kafasında kalabalığın arasına karışabilecek, kaçmak için bir araba çalabilecek uygar bir katilden ziyade cebinde opidel bıçağıyla sokaklarda dolanan Francis Orme tarzı bir evsiz katil vardı. Dipnot: 1984-1992 yılları arasında en az 9 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapse mahkum edilmiş Fransız seri katil. Ama yol barikatları yine de çevredeki ana arterler, otoyollar, devlet yolları, şehirler arası yollar üzerine kurulmuştu. Devriyeler Batı Banliyösü'nü Versailles'dan Saint-Germain-en-Laye'a kadar küçük bölgelere ayırarak tarıyordu. Ulusal Jandarma'nın özel harekat grupları denetim ve müdahale birimi de DMB destek olarak gelmişti. Helikopterleri hazır bekliyordu. Hayvanın yüzerek kaçma ihtimaline karşı da nehir polisi sende devriye geziyordu. Ervan kontrolü kaybetmişti. Komiserler, başkomiserler, jandarma yarbayları villanın savaş karargahına dönüştürülmüş bahçesinde bir araya gelmişti. Bazıları tanıklara çağrı yapılmasını istiyordu. İyi de neyin tanıklarına? Bazıları da son haftalarda civarda meydana gelmiş olayların araştırılmasını salık veriyordu. Katil belki de civarda taşkınlıklarda bulunmuştu. Sonunda olay mahalline şahsen gelmiş olan savcısı ise sadece iletişim sorunlarıyla ilgilenmişti. Medya kuruluşları için bildiri hazırlanmalı, internet ortamındaki dedikodular sınırlandırılmalı, ertesi sabah hiç vakit kaybetmeden bir basın toplantısı düzenlenmeliydi. Ervan'ın içi içini kemiriyordu. Ona göre tüm bu telaş gereksizdi. Katil dün gece, yani 24 saat önce öldürmüştü ve şu anda cinayet mahallinin çok uzağında bir yerdeydi. Onun kimliğinin anahtarı Isabel Barrier'in geçmişinde gizliydi. Ev işgal edilmiş değildi. Bu deliği duvarlarının arasına kabul eden oydu. Psikiyatrın ta kendisiydi. Ervan'ın bu konuda bir fikri vardı. Çivi adam ölmedi. Ama elinde sağlam bir kanıt olmadan bundan bahsetmek çok çılgıncaydı. Ayrıca katil polis tarafından her an yakalanabilirdi. Ne parası ne de temas kurabileceği biri vardı. Akıl sağlığı bozuktu ve kılık kıyafetiyle bir evsize benziyordu. Böyle bir kuşun çabucuk yakalanacağı umut edilebilirdi. 2 saat geçmişti ve hala Riboğaz ortalarda yoktu. Kimse Ervan'ın, Mavi'nin cesedinin kaldırılması için standart bir doktorun görevlendirilmesine neden karşı çıktığını anlamıyordu. Hayır, sadece onun, Riboğaz'ın, Audrey'nin fiilen ve kesin ölümünü teyit etmesini istiyordu. Ayrıca doğal ortamında ayrıntıları saptama konusunda da ona güveniyordu. Projektörleri kapattırmış, analiz işlemlerini de durdurmuştu. Çevre ısısının cesedin bozulmasını hızlandırmasından ve ölüm saatinin saptanmasını zorlaştırmasından korkuyordu. Saat 21'di. Tüm yetkililer gece boyunca haberleşme vaadinde bulunarak arabalarına bindiler. Ervan kabul etti. Ama zaten umurunda değildi. Bu görevi Versailles'dan işini bildiği Pierre Sandoval adında bir komisere havale etmişti. Ellerini sıktı, telefon numaralarını not etti, bir barbekü sonrası arkadaşlarını uğurlar gibi adamları uğurladı. Artık titremiyordu ama bu iyiye işaret değildi. İçten üşüme evresine geçmişti. Her 3 dakikada bir vücut ısısı 1 derece düşer, kalp atışları yavaşlar, kollara ve bacaklara kan akışı kesilirdi. Bu da felce ve soğuk ısırmalarına yol açardı. Dışarısı o kadar soğuk olmamasına rağmen Ervan kendini çok daha kötü hissediyordu. Düşmanca davranan gece değil, kendi bedeniydi. Üstelik bir migren ağrısı beynine yayılıyor, göz kapakları yanıyordu. 2 saatten beri bahçe sadece parlak led lambalarla, iyotlu farlarla ve polis arabalarının ve minibüslerinin tepe lambalarıyla aydınlanmıştı. Sonunda adamlarını küçük bir göletin yakınındaki meşe ağacının altında topladı ve nihayet kendi gerilla hareketinin organizasyonunu başlattı. Ekibi artık Tonfa ve Favini'den ibaretti. Ancak her ikisi de Isabel Barrier'in geçmişini biliyorlardı. Araştırmaya yeniden başlayabilirler. Çalıştığı veya tedavi gördüğü hastanelerin birinden, özellikle de Chateau Louvecien'dan sadece 1 kilometre uzaktaki Foyenten'den bir akıl hastasının salı verilip verilmediğini öğrenebilirlerdi. Ama önce Ervan daha önemli bir meselenin halledilmesini istiyordu. Audrey'nin ailesine kim haber veriyor?
Onun kimsesi yoktu dedi Favini. Zaten bu konudan hiç bahsetmedi.
Marsilyalı doğru söylüyordu. Slav kökenli olan Audrey hep yetim olduğunu ifade etmiş, sokakta yaşama sınırına gelmiş o karanlık yıllarını hiç gizlememişti.
Siz yine de araştırın.
İki adam hüzünlü bir tavırla kafalarını salladılar. Yapraklar ve çalılar çevrelerinde hışırdıyordu. Ayakları göletin kıyısındaki killi balçığa gömülüyordu.
Arama, ondan bir sonuç çıktı mı diye sordu Ervan.
Şimdilik bir şey yok, adamlar devam ediyor.
Gayri ihtiyari binaya doğru baktı. Bir moloz yığını halinde çöktüğünü, bir toz bulutunun içinden bütün sırrının ortaya çıktığını hayal ediyordu.
Nikola sokağına geri dönün, kapıyı kırın, bütün hasta dosyalarını alın. Sonra Tour sokağına gidin. Katz'la ilgili işimize yarayacak ne varsa toplayın. Buralara her seferinde bir çilingir, bir manga polis ve namlu da bir mermiyle gidin. Bundan böyle en ufak bir risk almak söz konusu değil. Adamımızın bu iki yerden birinde saklanabileceğini düşünüyorum.
Anlamıyorum diye araya girdi Tonfa. Onda anahtar olabilir mi?
Ervan soruya cevap vermedi, emin değildi.
Ayrıca telefon çağrılarını ve mesajlarını iyice inceleyin.
Isabel Barrier'in hiçbir telekomünikasyon şirketi aboneliği yok diye itiraz etti Favini.
Ben Katz'dan bahsediyorum.
Onu zaten kontrol ettik. Bütün çağrılar hastalarıyla alakalı.
Ben mi anlamıyorum? Katil de belki hastalarından biriydi. Psikiyatrın bu deliği tedavi ettiğine eminim.
Favini kaşlarını kaldırdı. Tonfa bütün cesaretini topladı.
Bunun için elimizde herhangi bir savcılık izni.
Başının ağrısı gitgide artıyordu. Şu ışıklar lanet olsun.
Son defa söylüyorum. Bizim iznimiz suçüstü, cürmü meşhut. İhtiyatlı davranmak sona erdi. Her yere giriyoruz. Canımız nereyi isterse orayı arıyoruz.
Ama Barrier ailesi bize...
Canları cehenneme. Isabel adı dosyalarında olan bir deliği saklıyordu.
O esnada Ruel bölgesinden yüzünden yorgunluk akan lateks eldivenler giymiş bir polis yanlarına geldi ve onlara bir cisim uzattı.
Bunu bodrumda bulduk. Kalorifer kazanının altına gizlenmişti.
Ervan yeniden eldivenlerini giydi ve tuhaf nesneyi aldı. Çamurdan yapılmıştı. Afrika naif ekspresyonizmi üslubunda yaklaşık 20 santimetre boyunda bir insan heykelciğiydi. Fetişin üstü paslı çiviler ve cam kırıklarıyla doluydu. Yaratıcısının elinden yeni çıkmış bir enkondi, imza değeri taşıyan bir figür. Bu bulgu ölümcül bir sessizliğe neden oldu. Tonfa ve Favini için bu iki aydan beri unutmaya çalıştıkları kabusun içine yeniden dalmak gibiydi. Ervan için daha farklıydı. O bu kabustan hiç uyanmamıştı. Ona en kötü kanıt gerekiyordu. Şimdi o kanıt ellerinin arasındaydı. Katangalı katilin mirasına yeni bir aday ya da daha çılgınca bir düşünceyle ölüler diyarından geri gelmiş Thierry Farabon'un bizzat kendisi.
Bunu mühürlü kanıt torbasına koy ve bana ver diye emretti Ervan, Ruel bölgesi polisine.
Adli polis gözden kayboldu, diğer ikisi hala susuyordu. Suratları karanlığın içinde mavi beyaz turuncu ikaz ışıklarının ritmiyle iyice belirgin bir hal alıyordu.
Bana bir saniye izin verin.
Yanlarından uzaklaştı ve Yarbay Verney'nin numarasını tuşladı. Jandarma telefonu açar açmaz Ervan Charcot Tahüs'ünün personeli ve hastalarının sorgulanmalarının ne durumda olduğunu sordu.
Şimdilik bir şey yok, ancak yarısını sorgulayabildik.
Hala orada mısınız?
Herkes evine döndü, saat 21'i geçiyor. Yarın yine geleceğiz. Profesör Lassey oldukça uzlaşmacı ve...
Oraya geri dönüyorsunuz ve onu gözaltına alıyorsunuz hemen şimdi.
Ne? Hangi sebepten?
Ervan alaycı bir kahkaha attı.
Şöyle diyelim, kanıtları saklama, soruşturmanın doğru seyrine engel olma, yalancı tanıklık ve neden olmasın, adam kaçırma ve cesetleri gasp etme.
Siz neden bahsediyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım. Önemi yok. Onu benim için taze tutun.
Buraya mı geleceksiniz?
Onu bu gece alın. Ne zaman geleceğimi söylemek için yarın sizi arayacağım. Onu deliye tıkın. Lanet olsun.
Telefonu kapattı. Hikayedeki bir sürü tutarsızlığa rağmen bir mantık çerçevesinin oluştuğunu düşünüyordu. Her şey Charcot tahüsüyle alakalıydı. Isabel Barrier Enstitü'de çalışmaya başlamadan önce 2000'li yılların başında orada tedavi görmüştü. Thierry Farabo da 2009'da güya orada ölmüştü. Dört kaçık seri katilin hücrelerini oradan çalmıştı ya da çaldıklarını sanıyorlardı. Nganga'nın eski bir çırağı Kripo kendini akıl hocasının yerine koyana kadar bu enstitünün etrafında dolanıp durmuştu. Tahü'de Farabo ışık saçıyordu. Çevresinde diğer gezegenlerin döndüğü karanlık bir yıldız. Demir parçalarını çeken bir mıknatıs gibi kötü niyetleri çeken ilkel içgüdülerin ve öldürme dürtülerinin somutlaşmış hali. Ruhunun derinliklerinde Ervan da bu çekimi hissediyordu. Tüm olayı düzenleyen bu karanlık manyetizmaydı. Toprak tümseklerin arasında sendeleyerek adamlarının yanına döndü. Kendini bir uçuş simülatöründen inmiş gibi hissediyordu. Yine de Tonfa'ya soru sorabilecek kadar soğukkanlıydı.
Peki Jose Fernandez, onu soruşturdun mu?
Kim?
Plük, Charcot'un hasta bakıcısı.
Polis alnına bir şaplak attı. Gerçekten üzülmüş bir hali vardı.
Kahretsin, unuttum. Audrey'nin olayıyla ben...
O işi hallet şimdi. İster hapiste, ister Bretanya'da ya da Mars'ta olsun. Yarın sabah onunla konuşmak istiyorum.
Resmi olarak Thierry Farabo 23 Kasım 2009 gecesi beyin kanaması ve inme neticesinde ölmüştü. Caval Blanche Hastanesi'nden bir doktor gelerek ölüm kağıdını hazırlamıştı. Şafak'ta Jose Fernandez ve bir meslektaşı cesedi Verne serbest bölgesindeki Brest Krematoryumuna nakletmişti. Yakılmadan hemen önce plük kemik iliği nakli için cesedin uyduklarından fibroblastlar almıştı. Ardından da çivi adam duman olup uçup gitmişti. Tüm bunlar yalandı. Birkaç saat içinde olayın düğümü çözülecekti. Plügü silkeleyecekti, Britanya'ya geri dönecekti, Lasse'yi sorgulayacaktı, defin kağıdı imzalamış olan doktorun yakasına yapışacaktı ve bu tezgahı düzenleyenleri teker teker yakalayacaktı. Kollarını göğsünde çaprazlamış Ervan bir deli gibi mırıldanıyor ve ısınmak için omuzlarına vuruyordu. O sırada Ribouaz nihayet göründü. Başkomiser ona doğru bir adım attı ve yekten bağırmaya başladı.
''Kahretsin, nerelerde sürtüyorsun? 2 saattir seni bekliyoruz.''
Doktor elinde çantası cevap vermedi. Buldok yüzünde Ervan'ı burada bulmaktan dolayı şaşkın bir ifade vardı.
''Anlamıyorum.'' diye cevap verdi. ''Senin annenden haberin yok mu?''
42. Ayrımın sonu. Sayfa 432.